Neyse adımız bile belli değil.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü programı yine sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Baykal Alavant var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyicilerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin işte ilk müziği.
Bu cehennemde ruhum.
15.09 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesli Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Bilişim Derneği tarafından 1998 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Bilimsel Derneği Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nın 18.si bilim kurgu hayranlarıyla buluşacak yine. Şimdi konuyla ilgili detaylı bilgileri almak üzere stüdyo konuğumuzu hemen sizlere tanıştıralım. Türkiye Bilişim Derneği Bilim Kurgu Öykü Yarışması yarışma yürütücüsü Sayın Özgür Tacer bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, 18.si düzenleniyor dedik Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nın. Şimdi birazcık geçmişten de söz edelim isterseniz. Nasıl yola çıkıldı, amacı neydi öykü yarışmasının? Geçtiğimiz yıllarda neler yaptınız, nasıl bugünlere geldiniz?
Türkiye Bilişim Derneği 1998 yılından bu yana bu yarışmayı yürütüyor.
Ne zaman kuruldu dernek?
Dernek 1971 yılında kuruldu. Evet. Türkiye'de bilişim kültürünü yaymak, yaygınlaştırmak ve bilişimle ilgili Türkiye'nin altyapısını ve kurumsal yapısını güçlendirmek amacıyla yola çıkmış bir sivil toplum kuruluşu Türkiye Bilişim Derneği. Bilişimin malum teknolojinin en hızlı bir şekilde kendini yenilediği ve vizyonu en geniş alanlarından biri olmasından hareketle bilim kurgu edebiyatı ile aslında çok yakından ilişkili olduğu kanaati hasıl olmuş ve 1997 yılında henüz bilim kurgu bir tür olarak Türkiye'de çok da fazla olgunlaşmamışken biraz da Türkiye'de bilim kurguyu geliştirmek, yaymak, bilim kurguyla ilgilenen yazarları daha görünür hale getirmek adına kendini misyon edinmiş bu öykü yarışmasını ve her yıl tutarlı bir şekilde bu misyonu sürdürmeye devam ediyor.
Evet, şimdi yarışmanın koşullarından söz edelim isterseniz biraz da. Örneğin yurt dışından dinleyicilerimize katılabilecekler mi yarışmaya?
Tabii ki. Öykünün Türkçe olması, Türkiye Türkçesi olması kaydıyla dünyanın her yerinden
öyküler. Yaş sınırlaması
yok. Profesyonel amatör ayrımı yok. Konu kısıtlaması da yok. Sadece öykünün içinde bilim kurgusal ögeler arıyoruz. Türkçe yazılmış olmasını ve belli bir yazım kalitesi, gramer, dil bilgisi anlamında belli bir kalitede olmasını mutlaka arıyoruz.
Kaç sözcük olmalı ya da ne kadar sözcük geçmemeli?
2000 kelime şeklinde. Şimdi şöyle, aslında kısa öyküyle ilgili dünyaca kabul edilmiş bir norm yok ama hani uygulamalara baktığımızda yaklaşık 2000 sözcükten fazla olmadığını görüyoruz bilim kurgu kısa öyküsünün. Tabii bu çok, yani 2000 kelimeden bir kelime bile fazla olmaz diye bir şey yok. Tabii ki biraz bir marjımız var ama arzu ettiğimiz uzunluk yaklaşık 2000 kelime uzunluğu.
Evet. Peki şimdiye kadar yapılan, ki 18.si dedik, 17'ye kadar baktığımızda neler görüyoruz? Yaş ortalaması kaç? Kızlar mı erkekler mi daha fazla katılmışlar yarışmaya?
Tabii. Şöyle söyleyeyim, ben aslında bu yarışmaya henüz yeni katılmış sayılırım. 2014 yılından bu yana yaklaşık olarak ben bu yarışmanın yürütücülüğünü üstleniyorum. Ama biraz geriye dönüp bakıyorum fırsat buldukça bu yarışmanın geçmişine.
Şunları söyleyebilirim.
Kendi gözlemlerim çerçevesinde yarışmamızın ne kadar mutluluk verici ki giderek gençleşen bir yazar profili var. Bunu söylemekle başlayayım. Tabii ki dediğim gibi, yani bir yaş kısıtlamamız yok ama bir anlamda hani sosyolojik olarak bir veri içeriyor bu gelen öykü gönderen yarışmacılarımızın profili. Genç bir profil, daha çok 20'li yaşlarında yazarlarımız çoğunlukla baktığımız zaman yaklaşık 20-40 arası çok yoğun, %80-85, 20-40 yaş aralığında görüyoruz. 60 yaşın üzerinde çok az yarışmacı görüyoruz. Onları da daha fazla görmeyi arzu ediyoruz elbette. Ama 12-14-16 yaşlarında yarışmacılarımız da oluyor. Bundan da çok mutluluk duyuyoruz.
Evet,
kadın erkek açısından baktığımızda yaklaşık olarak %40'lık bir dilimin yarışmacılarımız arasında kadınlardan oluştuğunu söyleyebilirim. Tabii ben sadece isimlerden yola çıkarak, yani hani cinsiyeti belli olmayan isimleri o anlamda, istatistik anlamda ne kadar yorumlayabilirim bilemiyorum ama kabaca baktığımda, ki aslında bilim kurgunun daha çok hani dünya şey ölçeğinde de baktığımızda çoğunlukla erkeklerin ürettiği bir edebiyat dalı olduğundan yola çıkarsak, hı hı, beni hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor. Evet, Türkiye'de bu kadar çok sayıda genç kadın yazarın yarışmamıza ilgi göstermesi, bilim kurguyla ilgilenmesi, uğraşması, yazması, paylaşması bizi mutlu ediyor.
Elbette. Konu sınırlamanız da yok tabii
ki. Konu sınırlamamız şu an yok. Zamanında olduğu oldu. Yani o işte yarışma dönemindeki belli bir gündeme uygun olarak konu kısıtı getirdiğimiz zamanlar oldu. Bir seferinde 10 tweetlik bir uzunluk kısıtımız vardı. Böyle denemeler de yaptık ama şu aralar gerek görmüyoruz. Daha çok yazarların düş gücünü hiç kısıtlamayalım diyor. Onlar ne düşünüyorlarsa, ne tasarlıyorlarsa, ne hayal ediyorlarsa onları alalım okuyalım, evet, diyoruz.
Peki sadece bir öyküyle mi katılıyorlar?
Evet, her yarışmacı bir öyküyle, hı-hı, katılıyor. Daha önce yayınlanmamış olmasını istiyoruz. Evet.
Evet. Peki öykülerini yazdılar. Şimdi, hı-hı, ne zaman başlıyor yarışmaya?
Şu an başladı. Artık başladı. Türkiye Bilişim Derneği'nin web sayfasından www.tbd.org.tr'den yarışma şart ve koşullarını ve nasıl başvuruda bulunacaklarını adaylarımız, ilgilenenler görebilirler.
Ne zamana kadar?
1 Eylül'e kadar.
O zaman biz bu şart ve koşulları yine buradan birazcık duyuralım dinleyicilerimize. Tabii kaçırdıkları ki bir yer olursa yine orayı, hı-hı, web sayfanızdan takip edebilirler.
Tabii ki. O zaman kısaca ifade edeyim. Öykünün mutlaka Türkçe yazılması gerekiyor, Türkiye Türkçesiyle. Öyküde bilim kurgusal ögeler arıyoruz. Yani bunu şunu demek için söylüyorum. Yani bir aşk hikayesi olabilir, başka bir şey anlatan bir öykü olabilir ama içinde bilim kurgusal öyküler olmasını arıyoruz, hı hı, sadece. Evet. Fantastik kurguyu bilim kurgunun içinde saymıyoruz. Onu başka bir edebi tür olarak görüyoruz. O yüzden şu an fantastik kurguya kıyaslamanın güçlüğünden ötürü yer veremiyoruz. Sadece, hı-hı, bilim kurgu türünde olmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Yarışmaya gönderilmeden önce herhangi bir yerde dijital ya da basılı olarak yayımlanmamış olmasını istiyoruz. Her yazardan sadece bir öyküyle katılım istiyoruz. Önceki yıllarda birincilik ödülü alan yarışmacılarımızı tekrar yarışmaya davet edemiyoruz. Bu da bir anlamda
Sadece birincilik alanlar.
Evet. İkincilik ya da üçüncülük alanlar katılmaya devam edebilirler. Bunun da sebebi, bu biraz da bir tartışmalı bir konu ama biz olabildiğinde daha çok genç, yeni, evet, duymadığımız, bilmediğimiz isimleri görünür hale getirmek istiyoruz. Genellikle zaten belli bir profesyonel geçmişi olan yazarlarımız, kitapları basılmış olan ve kendini zaten duyurmuş olan yazarlarımız, onları da kapımız açık ama yani birden fazla mesela bu birincilikler sürekli tekrar ettiği, hı-hı, zaman daha amatör yazar adaylarımız da yazarlarımızı biraz cesaret kırıcı olduğunu gördük. Bu sebepten hani onları payelendirip tekrar hani yarışmaya davet etmemeyi tercih ediyoruz bu noktada.
Evet. Şimdi nasıl değerlendirilecek müracaatlarını? İnternet üzerinden,
evet, internet
yapacaklar
üzerinden.
Mutlaka postayla
istemiyoruz. Hı-hı. Çünkü artık yani dijital bir çağdayız. Değerlendirmeleri yani herkes kucağındaki laptopuyla, öndeki bilgisayarda falan yapıyor. Türkiye'de sıkça kullanılan bir kelime işlemci programıyla, şimdi program adını zikretmeye gerek yok, hı-hı, ama o şekilde dijital olarak almak istiyoruz. Dijital olarak değerlendiriyoruz nitekim. Şimdi gelen öyküleri aslında birçok katmanda değerlendiriliyor. Gelen öyküler önce bir ön jüri tarafından okunup notlandırılıyor. O notlandırmaların ortalaması alınarak bir sonraki jüri grubuna bir kısa liste oluşmuş olarak gönderiliyor. Bu ana jüri grubu çok daha ayrıntılı, detaylı bir inceleme yapıyor. Yapısal, biçimsel, kurgusal içerik anlamında ayrıntılı, hı-hı, bir inceleme yapıyor ve yine sayısal bir biçimde notlandırılarak ortalamaları üzerinden değerlendirme yapılıyor. En sonda bir jüri toplantısında bu öyküler tartışılıyor. Her jüri üyesi kendi durduğu yerden öykünün güçlü ve zayıf yönlerini anlatarak bir tartışma ortamı içerisinde dereceler yavaş yavaş belirleniyor. Ama ağırlıklı bir kısmı aslında değerlendirmenin aritmetik bir düzeyde oluyor diyebiliriz.
Evet. Şimdi 1 Eylül tarihi itibariyle bitiyor, evet, bitiyor başvurular. Bu değerlendirme kısmı ne kadar sürüyor? Sonuçlar ne zaman açıklanıyor?
Bu değerlendirme kısmı 2 aydan fazla bir zaman alıyor. Aslında Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsıyor. Çünkü dediğim gibi çok basamaklı olduğu için ve hani biz de açıkçası kılı kırk yararak bu değerlendirmeleri yapıyoruz. Çünkü şunun çok farkındayız. Öykü yazmak büyük emek gerektiren bir şey. Çok zahmetli bir şey ve cesaret de isteyen bir şey. Dolayısıyla bir öykü yazılıp bize geldiğinde o öykünün sonuna kadar...
Bir de bilim kurgu öyküsü olacak.
Bir de bilim kurgu yani? Öyküsü olacak. Yani şimdiden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum bütün katılanlara. Ben hayatta hiç bir kez bile cüret edemedim bunu yapmaya ve gerçekten de cesaret isteyen bir iş ve biz de bunun farkındayız. Yani bunun ne kadar meşakkatli bir şey olduğunu farkındayız. Öykülerin tek tek hakkını vermek adına bütün ayrıntı unsurlarıyla içerik olarak, biçimsel olarak dikkatlice inceleyip sık dokuyup olabildiğince bir genel beğeni düzeyine en çok hitap edeni seçmek adına biraz zaman talep ediyoruz.
Evet.
3 aylık bir değerlendirme süreci bunun için gerekli.
Evet, zor bir süreciniz var önünüzde. Öncelikle evet. Kolaylıklar.
Çok teşekkür ediyorum.
Peki ödüller neler olacak?
Ödüller birinciye 3000 TL'lik bir hediye çeki, ikinciye 2000 TL'lik, üçüncüye de 1000 TL'lik hediye çeki biçiminde olacak. Hı hı. Bazen mansiyonlar verebiliyoruz. Mansiyonlara da bir sertifika, bir plaket biçiminde, yani maddi değeri olan, manevi değeri olan bir ödülümüz oluyor. Bu şekilde.
Evet. Haydi düş başına dediniz.
Haydi düş başına dedik. Evet.
Ve çağırıyorsunuz bilim kurgu hayranlarını.
Evet.
Peki sonrasında bu öyküler ne oluyor? Örneğin kitaplaştırıyor musunuz bunları ya da bir yerde yayınlıyor musunuz?
Tabii. Aslında yani bu yarışmanın başından beri derneğin amaçlarından biri de hani başta bahsettiğim bu öyküleri görünür kılmak derken onları bir basılı mecraya taşımak bizim misyon larımızdan birisi aslında. Çünkü öykü yazılmış ama onu hala bu dijital çağda bile okuyucuya ulaştırmanın ana mecrası basılı yayın.
Evet.
Biz de bunu çok önemsiyoruz. Tabii ki yazar açısından da çok motive edici bir şey. Yani bir kitap derlemesinde öyküsünü görmek yazarı müthiş motive ediyor. Bunu, bu duyguyu da kazanmak istiyoruz açıkçası. Dolayısıyla şimdiye kadar 3 defa en sonuncusu da bu yıl içinde iletişim yayınlarından basılı Dünyalılar adı altında. Dereceye giren öykülerden bir editoryal seçim yaparak kitap biçiminde bastırıyoruz. Daha önce 2005 yılında ilk kitabımız çıkmıştı. 2011 yılında ikinci kitabımız çıktı. Üçüncü kitabımız da Dünyalılar adı altında. 2016 yılında okuyucuyla buluştu. Dolayısıyla bir anlamda Türk bilim kurgu edebiyatına da naçizane bir katkımız olmuş oluyor. Çünkü zaten az bir bilim kurgu üretimimiz var. Hı hı. Öykü olunca çok daha az. Dolayısıyla bunu zenginleştirmek, çoğaltmak adına da üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.
Evet.
Kitaplarda.
Evet, şimdi ilgi dediniz, ilgi gerçekten az dediniz de, hı hı, peki yarışmaya ilgi nasıl? Örneğin kaçar kişi katılıyor ortalama baktığımızda?
Ortalama olarak baktığımızda her yıl 250 ila 350 arası bir katılımımız
değişiyor.
Oluyor. Evet.
Hı
hı. Ortalama 300 civarı bir katılımımız oluyor.
Evet. Sonrasında peki bunların dernekle bir çalışmaları söz konusu olabiliyor mu derneğin içinde?
Aslında derneğin içinde çok farklı alt çalışma grupları var. Örneğin işte bilişim terminolojinin Türkçeleştirilmesi, bu şekilde yaygınlaştırmasına ilişkin ya da Türkiye Bilişim Derneği'nin dergisi var. Aslında bütün hani bu çalışma gruplarının kapıları yazar adaylarımıza da sonuna kadar açık. Her türlü işbirliğine gerekiyorsa onların da ilgilenmesi ve gönüllü olması durumunda her şekilde açığız.
Evet. O zaman sizden tekrar yarışmaya nasıl katılacakları konusunda, hı-hı, nereye müracaat edecekleri konusunda adreslerimizi bir kez,
tabii,
daha rica edelim. Yurt dışından da dinleyicilerimize açık olduğunu, yurt dışından da dinleyicilerimizin bilim kurgu öyküleriyle katılabileceklerini de hatırlatarak. Buyurun lütfen.
Tabii ki. Bu tabii çok önemli çünkü yarışmanın biçimsel şartlarını taşımak bizim için için çok önemli. Diğer türlü bizim de değerlenme sürecini organize etmemiz bir oldukça güçleşiyor. O yüzden buradan da bir kez daha vurgulayarak tekrar etmekte fayda var. Gelen öyküler bilimkurgu@tbd.org.tr adresine dijital olarak gönderiliyor. Bilimkurgu gelen öykünün dosya adı öykünün adı oluyor. Ve öykünün hiçbir yerinde yazarla ilgili bir bilgi olmaması gerekiyor. Malum değerlendirme
rumuz
yaparken
mu?
Rumuz da istemiyoruz. Şöyle oluyor. Yazarla ilgili bilgiler aynı e-mail adresinde başka bir dosyada bize iletiliyor. Yani kişinin kısa özgeçmişi ismiyle beraber bir PDF dosyasında bize sunulduğu zaman biz en azından öykünün kim tarafından yazıldığını görüyoruz. Ama değerlendirme yapılırken değerlendirme yapan arkadaşlar ismi görmüyorlar ve böylelikle tamamen objektif bir değerlendirme yapma şansına sahip oluyorlar. Ancak biz değerlendirmeler bittikten sonra yazarla öyküyü eşleştiriyoruz. Dolayısıyla aslında bize 3 tane doküman gerekiyor her yarışma başvurusunda. Bir öykünün kendisi, söylediğim gibi hiçbir şekilde yazar adı ve rumuzu barındırmıyor ve sadece öykünün dosya ismi öykünün adı oluyor. İkincisi yazarın kısa özgeçmişi. Bunu da bir dosya içinde işte iletişim bilgileri, mezun olduğu okul, yaş, işte web sayfası varsa veya ürünlerinden örnekler gibi kısa bilgiyle beraber bir sayfalık bir özgeçmiş bilgisi. Üçüncü olarak da bu da bizim için önemli. Öykünün yayın haklarının TBD'ye devrolduğuna dair bir protokol yazısı. Web sayfamızda örneği var. Onu tıklayıp doldurup imzalayarak bize gönderiyorlar. Bu da şu açıdan önemli. Öyküleri kitaplaştırma aşamasına geldiğimiz zaman herhangi bir yasal güçlükle karşılaşmamak adına öykülerin yayın hakkını bu onay belgesiyle beraber TBD'de toplamış oluyoruz. Dolayısıyla bu 3 tane dokümanı bu az önce söylediğim bilimkurgu@tbd.org.tr adresine göndermekle yarışmamıza katılmış oluyor adaylarımız.
Evet. Son günde 1 Eylül 2016.
1 Eylül 2016.
Bunu da hatırlatalım.
Evet.
Ve çok teşekkür edelim size.
Ben teşekkür
bugün
ediyorum.
Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için.
Ben teşekkür ediyorum.
Öykü yarışması ile ilgili detayları bizimle paylaştığınız için. Daha sonra sonucunu da buradan yine dinleyicilerimize duyurmak dileğiyle diye.
Mutlaka.
Sağ olun, var
çok,
olun.
Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Bilişim Derneği Bilim Kurgu Öykü Yarışması yarışma yürütücüsü Sayın Özgür Sacar stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ederken Hayatın Sesleri'nde yine müziğe dönüyoruz.
Uzaktan bizim için gelenleri elimizden aldılar, savunmasız çocuk hayalleri. Bir sevgilim vardı, yalnızlığım vardı, biraz derin sessizliğim vardı, uzaklara dalardı biraz derin ama çok çok çok ağladım, çok çok çok ağladım, çok çok çok ağladım, çok çok çok ağladım. Her gün yağmur yağarım, temizlenir sokaklarım, bana mısın der ağlarım. Artık kırık olsa da kanatlarım, yakındadır uzaklarım, umutludur sabahlarım. Her gün yağmur yağarım, temizlenir sokaklarım, varanmasın der ağlarım. Artık kırık olsa da kanatlarım, yakındadır uzaklarım, umutludur sabahlarım. Gördüm çok uzaktan bizim için gelenleri, elimizden aldılar savunmasız çocuk hayalleri. Bir sevgilim vardı, yalnızlığım vardı, biraz derin sessizliğim vardı, uzaklara dalardı biraz derin ama çok çok çok ağladım, çok çok çok ağladım, çok çok çok ağladım, çok çok çok ağladım. Ha! sokaklarım, bana mısın der ağlarım. Artık kırık olsa da kanatlarım, yakındadır uzaklarım, umutludur sabahlarım. Her gün yağmur yağdırırım, temizlenir sokaklarım, bana mısın der ağlarım. Artık kırık olsa da kanatlarım, yakındadır uzaklarım, umutludur sabahlarım. Ba ba ra ba ba ra ba ra ba ba ba ra ba ra ba ba ba ba ra ba ra ba ba ba ba ra ba ba ra ba ra ba ba ba ra ba ra ba ba ba ba ra ba ra ba ba.
15.30 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Danimarka'ya uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda sevgili Ünsal Turan olacak. Ünsal Turan'dan Danimarka'daki bazı haberleri almak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım bizlere neler aktaracak sevgili Ünsal Turan.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Evet, Özlem Sağlanman aldığı özel ödülle ilgili neler aktaracaksınız bize sevgili Ünsal Turan?
Evet, Danimarka'da 1998 yılından beri Roymert ödülü diye ülkenin en prestijli sanat ödülü her yıl ülkede çeşitli sanat dallarında başarılı olan sanatçılara veriliyor. Bu ödül Danimarka'nın tanınmış bankalarından Bikuben tarafından oluşturulan fon tarafından veriliyor ödüller. Özlem Sağlanmak da uzun süredir tiyatro ve sinema dalında gösterdiği başarılarla dikkatleri üzerine çekmiş durumdaydı. Bu yılda bu sanat ödülleri adını alan Roymert ödülü, özel ödülü Özlem Sağlanmak'a verildi. Özlem Sağlanmak vücudunda kıl var adlı oyunda gösterdiği başarıyla bu ödüle layık görüldü. Ayrıca oyunda yılın oyunu ödülünü aldı. Özlem Sağlanmak bu ödülde bir heykel dik ve ayrıca 40.000 Danimarka 40 kronu Danimarka kronunun sahibi oldu. Tabii salonda bulunan yaklaşık 500 kişi Sağlanmak'ı ayakta alkışladılar. Sağlanmak zaten Danimarka'da gerek tiyatroda gerek sinemada gösterdiği başarılarla son yıllarda bütün dikkatleri üzerine çekmişti. Bu da tabii ülkede yaşayan Türklerin ve Türkiye'nin gururu oldu.
Evet, biz de kutluyoruz Özlem Sağlanmağı ve başarılarının devamını diliyoruz. Şimdi Danimarka'da yaşlı Türklerin yaşamı kitap olmuş. Bununla ilgili bizlere neler aktaracaksınız sevgili Ünsal Turan?
Evet, daha önceki yayınlarımızda bahsetmiştik. Danimarka'da bir göçmen müzesi var Farum şehrinde. Bu göçmen müzesinin girişimleriyle Helsingör şehrinde yaşayan Türklerin yaşamı bir film yapılmıştı. Filme konu olmuştu. Ve şimdi de ülkeye 1960'lı yıllarda gelen yaşlı Türklerin günlük yaşamları ve yaşam ortamlarını konu alan bir kitap hazırlandı. Kitap Rozkül'de Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma Bölümü tarafından hazırlandı. Ve kitap da Danimarka'ya 1960'lı yıllarda gelen ve bugün yaşlı olan 39 Türk'le yapılan söyleşi ve onların yaşadıkları yıllar boyu Danimarka'da karşılaştıkları güçlükler ve yaşam ortamları anlatılıyor. Tabii burada çok güzel şeyler var anlatılan. Örneğin Türklerin ülke ekonomisine büyük katkıda bulundukları ve ülkede yaşayan yabancılar arasında en iyi konumda oldukları bahsediliyor. Ancak bugünkü yaşlı Türkler arasında ise yaklaşık %20'sinin fakir olarak yaşadığına dikkat çekiliyor. Ve Türklerin bugünkü durumları arasında işsizlikleri de tabii bu kitapta istatistiki rakamlarla yer alıyor. Ama ne olursa olsun Danimarka'da geçtiğimiz aylarda Aarhus şehrinde, ülkenin ikinci büyük şehrinde eski Aarhus denilen müze bölümünde bir Türklere ait bir bölüm açılmıştı. Bu da tarihe geçti. Şimdi bu yapılan kitapta tarihe geçmiş oldu. Danimarkalılar böylece Türklerin yaşam ortamlarını daha güzel okuyup öğrenmiş olacaklar. Kitap kütüphanelere dağılmaya başladı bile.
Evet, ne güzel, ne mutlu. Şimdi bir başka konuya geçelim. Türk Yıldızları Danimarka'da gösteri yaptılar ve bu gösteri nefesleri kesti. Bununla ilgili izlenimlerinizi de almak istiyoruz.
Evet, Türk Yıldızları her ülkede olduğu gibi Danimarka'da da büyük bir başarıya imza attılar. 8 pilot ve 7 F-5 uçağından oluşan gösteri timi gerçekten izleyenlerin nefeslerini kesti. Gösteriyi Kopenhag Büyükelçimiz Mehmet Dönmez ve eşiyle birlikte izledi. Ancak gösteri sırasında Danimarkalıların Türk yıldızlarını hayran bir şekilde izlemeleri, ağızları açık bir şekilde izlemeleri ve çıkan alkış sesleri ne kadar hayran kaldıklarını ortaya koydu. Türk yıldızları gerçekten başka ülkelerde olduğu gibi Danimarka'da da Türklerin havaya ne kadar hakim olduklarını ve hava kuvvetlerinde ne kadar başarılı olduklarını bir kez daha ortaya koydular. Tabii bu da sadece Türkiye'nin değil, bu ülkede yaşayan Türklerin de gurur vesilesi oldu.
Evet, bir başka konu, son konuda öğrenmek istediğimiz eski milletvekili Özlem Çekici'nin siyaseti bırakacağını açıklaması. Nedir bırakmayı istemesinin sebepleri acaba sevgili Ünsal Tuğra?
Evet, biliyorsunuz Danimarka meclisine seçilen ilk bayan milletvekilimizden birisiydi Özlem Çekiç. Ve Sosyalist Halk Parti'de gerçekten başarılı. Parlamentoda aldığı komisyon başkanlıkları görevleriyle de çok dikkat çeken ve medyadan her gün medyada yer alan bir milletvekilimizdi. Türkiye'yi ve Türkleri iyi temsil etmişti. Ancak geçen seçimde milletvekili seçilemedi ne yazık ki, ama bu Özlem'in suçu değil, partisinin kaybettiği oylar nedeniyle parlamentoya girememişti. Özlem Çekiç de geçen günlerde yaptığı bir basın açıklamasıyla artık siyasetten çekileceğini ama bunun siyaseti tam anlamıyla bıraktığı anlamına gelmemesi gerektiğini söyledi ve böyle bir açıklamada bulundu. Bundan sonraki seçimde aday olmayacağını açıkladı daha doğrusu.
Evet, çok teşekkür ediyoruz bugünkü aktardıklarınız için sevgili Ünsal Turan. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz size.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağ olun.
tek sen yoktun ya.
Köşemizde şefimiz sevgili Özgür Aksunay ile birlikteyiz. Merhabalar sevgili Özgür, hoş geldin.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, yine Ramazan'da güzel güzel tariflerle gelmişsin. Evet. Neler var bugün?
Bugün hem bayramlık tarifler var hem iftarlık tarifler. Hı. İkisini de kullanabiliriz ama bugün kilise gideceğiz. Kilisten, Antep'ten daha çok böyle önemli davetlerde, bayramlarda ya da toplantılarda yapılan bir yemek. Günlük yemeklerden biraz daha farklı. Çünkü özen isteyen bir yemek. Teşrübe yapacağız. Hmm. İsmi biraz değişik geliyor tabii duyunca.
Evet, tecrübe.
Tecrübe gibi.
Evet.
Ama kıvamını tutturmak için biraz tecrübeye ihtiyaç duyacağız bunu. İlk yaptığımızda belki istediğimiz...
Adı da oradan geliyor bence.
Olabilir. İsimle ilgili araştırmalar yaptım ama bulamadım niye tecrübe dendiği ile ilgili. Kelime anlamı olarak bir şey çıkartamadık. Belki yöresel bir tavır,
evet,
bir isim ya da başka bir şeyin dönüşmesi de olabilir. Ama adı teşrübe. Kuzu etiyle, patlıcanla, nohutla yapılan güzel bir yemek. İçinde pidesi de var.
Ramazan pidesiyle.
Ramazan pidesiyle de yapılıyor aynı zamanda. Çok keyifli. Neye ihtiyacımız var teşrübe için? 400 gram kuşbaşı kuzu eti, 2 tane patlıcan, 2 tane domates, 1 su bardağı nohut, yarım demet maydanoz, 2 diş sarımsak, 1 su bardağı yoğurt, 1 adet tırnaklı pide. Yani hazır lavaş olabilir ya da Ramazan pidesi. İkisini de kullanabiliriz. Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber, yağ, sıvı yağ ve zeytinyağına ihtiyacımız var. Yapmak için nohutları biliyorsunuz akşamdan ıslamak her zaman daha iyi.
Evet.
Yumuşatmak için ıslatmış olduğumuz nohutlarımızın üzerini kapatacak kadar su ekleyip ocağa koyup önce kaynatıyoruz. Bir başka tencerede sıvı yağ koyuyoruz. Yağ ısınınca kuşbaşı doğradığımız etleri ekleyip önce biraz mühürlüyoruz. Böyle hemen karıştırmadan birazcık kendi suyuyla kalmasını sağlıyoruz. Sonra domatesleri ister rendeleyelim istersek ince ince doğrayalım hiç fark etmez. Ya da robottan bile geçirebiliriz. İnceltelim yeter ki. Etin içerisine ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Patlıcanları alacalı, pijamalı dediğimiz
Garnyerik yapar gibi,
evet,
de kızartma yapar.
Soyuyoruz. Bir kızartıyoruz derin yağda. Haşladığımız nohutları, kızarttığımız patlıcanları etin üzerine ilave ediyoruz. Tuzunu, karabiberini, kırmızı biberini.
Patlıcanları doğramadan mı kızartıyoruz?
Yok. Tabii uzun uzun yapıyoruz. Hı-hı. Sonrasında doğruyoruz.
Anladım.
İsteyenler küp küp de doğrayıp kızartabilirler.
Anladım. Evet.
O keyfe keder. Hı-hı. Kim nasıl isterse. Baharatlarımızı üzerine ekliyoruz. Sonra 5 dakika ağzı kapalı şekilde bir taşım kaynatıyoruz. Sonrasında bir de sos yapalım. Sarımsaklı, yoğurtlu. Ekleyelim, maydanoz ekleyelim içine. Onu da kenarda hazırda bulunduralım. Hı hı. Sonra tırnak pidelerimizi yağda kavuralım. Ya da Ramazan pidemizi küp küp doğrayıp Tereyağını şöyle bir tavada çevirelim. Kıtır kıtır olsunlar.
Hatta belki bu bayatlamaya yüz tutmuş pidelerimizi de yapabiliriz.
Olabilir.
Onları da değerlendirebiliriz.
Çok daha lezzetli olur öyle olursa. Çünkü nemini kaybettiği için çok daha iyi olacaktır. Sonra onun üzerine harcımızı, yani etimizi, nohutun, etin, patlıcanın bulunmuş olduğu o yemeğimizi, harcımızı ekliyoruz. Üzerine yoğurt sosumuzu, maydanozlu sarımsaklı yoğurdumuzu gezdiriyoruz üzerine. Afiyetle yiyoruz.
Aa, süper.
Çok da güzel. Gerçekten. İçinde kendi ekmeği de var. Hı-hı. Yemeği de var. Sosu da var. Her şeyi var.
Evet, her şeyiyle muhteşem
çok
bir Ramazan yemeği oldu.
Afiyet olsun. Denesinler bunu. Mutlaka keyif alacaklar. Çünkü çok lezzetli oluyor. Altta kıtır kıtır pideyle, üzerinde etli nohutlu güzel bir kızartmalı, hı-hı, bir iç, üstünde de yoğurt sos. Bir nevi böyle İskender edasıyla,
evet,
keyifle yenebilir.
Doğru ya, Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden pide. Patlıcan zaten sevilir diye düşünüyorum.
Mevsimindeyiz şimdi. Hı-hı. Hep biz mevsimini zaten takip ediyoruz ki,
evet,
yapmak için iyi olur. Bir de tatlı, süper, yapalım üzerine bunu.
Yapalım.
Tatlımızı bir irmik tatlısı olsun, hafif olsun. Ama üzerine çikolata yapalım bu sefer. 1 su bardağı irmik, 3 su bardağı süt, yarım bardaktan daha az şeker su bardağı olarak, yarım su bardağı ceviz, bir çay kaşığı vanilya özütü ya da esansı. Eğer vanilya çubuğu buluyorlarsa vanilya çubuğundan bir tanesini, hı-hı, sıyırabilirler. Ve bir adet de portakal. Çikolatamız için 300 gram bitter çikolata, 150 mg krema, 2-3 yemek kaşığı portakal suyu, süslemek için de çilek ya da frenk üzümü ya da buna benzer bir şey kullanabiliriz. Bir tencerede irmiği, şekeri, portakal kabuğunun rendesini 10 dakika kavuruyoruz. Üzerine yavaşça karıştıra karıştıra süt ekliyoruz. Yavaş yavaş. Ama sütün oda sıcaklığında olması önemli. Ne çok soğuk olsun ne de sıcak olsun. Son olarak üzerine vanilyayı ve ince kıyılmış cevizi ilave ediyoruz ve lapa kıvamına gelene kadar bunu karıştırıyoruz. Harcı orta boy bir cam kaba aktarıp ondan sonra 10-15 dakika oda sıcaklığına gelene kadar soğutuyoruz. Sonra kaplanması için üzerine yapacağımız benmari usulü çikolatamızı, kremamızı ve portakal suyunu kaynayan bir suyun üzerine bir cam kap ya da metal kap koyarak eritiyoruz. Benmari yapıyoruz. Hı hı. Benmari'nin gelişi, isim anlamı zaten küvet, havuz, hı hı, anlamından geliyor. Soğuyan irmikli tatlımızın üzerine bir kat olarak bu karışımı koyuyoruz. Yani çikolatalı, kremalı ve portakallı katı üzerine atıyoruz ve tekrar soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan, birazcık tuttuktan sonra da dolaba atıp donduruyoruz.
Hı.
Sonrasında çıkartıp dilimlerini kesip üzerine az bir şey frenk üzüm ya da çilek güzel süsleri yapıp belki yanına bir top dondurma koyarak afiyetle yiyebiliyoruz. Günlük, evet, olarak da kullanabileceğimiz ama misafirlere sunmak için de çok gösterişli ve çok lezzetli. Aynı zamanda da hafif bir tatlı.
Evet. Özellikle de Ramazan akşamlarında mutlaka tatlı olmazsa olmaz diyenler için.
Ramazan'da hafif, genelde şerbetli ve ağır tatlılar, hı-hı, çok fazla tüketiliyor. Bunu birazcık dengelemek için aslında sütlü tatlıları tercih, evet, etmek. Çikolatanın tabii bitterini seçmiş olmamız, özellikle bitter olarak çikolata koymak üzerine. Daha sağlıklı olması için, metabolizmayı hızlandırsın ve bizi de kilo almaktan biraz uzak tutsun. Evet. Çünkü bitter çikolata.
Bitter olmasa sütlü çikolata
ya
da
tabii ki olabilir. Olur, olabilir. Tabii beyaz ki, çikolata bile olabilir. Hmm. Herkes nasıl istiyorsa. İsterse içinde kuru yemiş olan çikolatalar bile olabilir. Fıstıklı, bademli,
hmm, evet,
ya da,
evet,
fındıklı çikolatalar bile olabilir. Hiç problem değil.
Çok daha da güzel olur.
Güzel olur.
Herhalde, değil mi?
İşte o herkesin kendi keyfiyle ya da damak zevkiyle bağlantılı.
Peki illa benmer usulü erimiş çikolata mı olacak?
Evet,
örneğin,
evet,
çikolata soslar kullanan mıyız?
Olmaz, tutmaz.
Tutmaz mı? Yumuşak,
tabii,
mı olur?
Tabii yumuşak kalır. Hmm. Onları bu şekilde donduramayız. Çünkü donmuş, yani kalıp, bizim kuvertür dediğimiz bir çikolatayı, hı-hı, eritip tekrar soğuttuğumuzda tekrar donuyor.
Hı-hı.
O yüzden donmasını sağlayan sistem,
peki,
de bu.
Keserken hani irmik biraz daha yumuşak, çikolata biraz daha sert kalacaktır. Düzgün kesilecek
düzgün
midir?
Düzgün kesiliyor, evet. Çünkü, hı-hı, içinde krema da olduğu için biraz daha yumuşak bir
hal
alacak.
Anladım, evet.
Böyle takır takır bir çikolata olmuyor.
Olmayacak.
Biraz daha yumuşak bir çikolata oluyor. İçinde portakal esansı da var ki çikolataya çok yakışır.
Evet.
Ki portakallı çikolatalar favorimdir. Çok severim. çok da lezzetli oluyor. Üzerine süslerken yine portakal dilimleri koyabiliriz bunun üzerine. Belki az bir şey meyve soslarından kenarlarına süs yapabiliriz. Sunum sırasında.
İşte yine geldik sunuma.
Sunuma.
O sunum çok önemli, değil
çünkü
mi?
Çünkü ambalaj, o sunum önemli. Çok lezzetli olabilir, muhteşem olabilir ama şekilsiz olduğu zaman o iştahı kapatıyor. O ya da almamız gereken lezzeti.
Tatlı pek iştahımızı kapatmaz mı? Nasıl olursa olsun bir şekilde yeriz herhalde ama. Yiyoruz. Ama öbür türlü o görsel muhteşem.
İkiye herhalde. Katlıyor i̇kiye işte. Katlıyor. O yüzden sunum önemli.
O zaman önemli. İki dilim.
O yüzden sunum belki. Önemli. Evde de kendinize bile yapsanız, evet. Tek başınıza bile olsanız mutlaka birazcık süsleyip de yiyin.
Evet.
Her zaman söylüyorum. Bambaşka oluyor. Ben mesela uğraşıyorum. Eşim diyor ki yani çok ufacık ve çok az bir şey ve bir lokma. Niye bu kadar süslüyorsun? Niye bu kadar uğraşıyorsun? Göz zevki aslında damak zevkiyle beraber çalışıyor. Hı-hı. Ben o göz zevkini orada yakaladıktan sonra aslında tat almaya başlıyorum.
Evet, ben şimdi Facebook sayfamızda göremedim gerçi fotoğraflarını, çikolatalı irmik tatlısının ve tecrübenin, ama mutlaka yine görselleri muhteşemdir herhalde.
Frank üzümlü hali
işte
var.
Sen o kadar süslü, o kadar güzel görüntülerini paylaşıyorsun
fikir versin
ki
işte, ilham
dinleyicilerimizle.
Versin.
Onlar da korkup ya biz bunu yapamayız
herhalde
diye. Yok,
hiç öyle düşünmesinler.
Evet, bakar mısınız? Görüntünün muhteşemliğini şu anda görüyorum. Gerçekten yeme yanında yat cinsinden bunlar.
Yok, biz yiyelim bunu, afiyetle yiyelim.
Evet, gerçekten.
Facebook sayfamızdan görsünler. Hmm. Hayatın Sesleri Facebook sayfasında. Üzerine gördüğünüz
gibi.
Frenk
üzümü zamanı mıdır?
Şu an mevsim.
Şimdi, değil mi?
Şu an bulunabilir.
Rahatlıkla.
Avrupa'daki dostlarımız çok daha rahat bulurlar. Bizde çok popüler değildir mesela frenk üzümü. Biz evet. O yüzden dedim alternatif çilek koyalım. Hı-hı. Şu an bizde çilek daha fazla. Bunun üzerine çilek dilimleriyle süslersek de aynı görüntüyü verecektir. Zaten o çikolatanın yanındaki canlı bir renk, bir kırmızı. Çok da güzel bir ambiyans yaratıyor.
Mutlaka. Tecrübe de çok güzel görünüyor.
Evet.
Hele ki oradaki dinleyicilerimiz Türk yemeklerini özledilerse mutlaka tecrübe etmeleri
etsinler.
Gerekiyor değil mi?
Memleket kokan muhteşem bir lezzet.
Evet.
Mutlaka yapsınlar, denesinler. Hatta görüşlerini de paylaşsınlar. Nasıl bulmuşlar, lezzetini beğenmişler mi? Ya da belki üzerinde oynayıp deneyseldir. Ben bunun içine şunu da kattım, çok güzel oldu. Her
ya
zaman
da oralıdırlar, şu da yakışır bunun içine
derler.
Diyebilirler.
Belki bizim bilmediğimiz annelerinden, ninelerinden öğrendikleri, bizim anlattığımız harflerin belki çok eski hallerini, belki orijinal hallerini biliyorlardır.
Evet.
Onları da paylaşsınlar, çok seviniriz. Çok da hoşumuza
evet.
gider.
Evet.
Onları da hem de öğrenmiş oluruz. Çünkü
evet, adreslerimizi biliyorlar zaten.
Öğrenmeye açık bir iş çünkü bu
kesinlikle.
İş.
Kesinlikle.
Ben
sonu yok.
Tabii en iyisini yaptım, en güzelini yaptım. Mesela şey vardır, ben onu çok sevmiyorum. Eskinin işte şefleri, eski şefler masaya tuz ve karabiber koymazlardı. Niye? Çünkü onun kararını ben verdim, yaptım. Sen ekstra bir tuz ya da karabiber ekleyemezsin. O kadar nettir.
O kadar güven.
O kadar nettir
evet.
der ama değil. Ben bunu daha farklı bir şekilde getirebilirim.
Evet.
Ya da herkesin damak zevki farklı.
Farklıdır.
Belki ben onu daha tuzlu daha çok seveceğim gibi.
Evet.
O yüzden biz açığız varsa mutlaka ulaştırsınlar. Zevkle biz de bir şeyler öğrenmeye çalışırız.
Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili Özgür Aksu'na bugünlük bu haftalık bu kadar diyoruz.
Haftaya
birlikte olacağız ama dinleyicilerimize.
Bir bayram tatlısı, orijinal bir tatlı. Belki hiçbir
süper.
Yerde bilmeyecekleri, bulamayacakları bir tatlı. Kraliçe revani.
Oo, süper.
İpucunu vereyim. Baklava yufkasıyla.
Hazır.
Değil, baklava yufkasının
nasıl,
içine.
Nasıl, biz mi
içine,
hazırlayacağız onu?
İçine revani koyacağız. Kalıpların içerisinde yapacağız. Üzerine çok güzel bir sos yapacağız. Muhteşem olacak.
Muhteşem.
Ve çok da basit.
Sevgili dinleyicilerimiz, o zaman haftaya çarşamba işimiz gücümüz yemek köşemizi de kaçırmıyorsunuz. Yine bizlerle birlikte oluyorsunuz diyelim. Ve bugün için çok teşekkür ediyorum sevgili Özgür Aksunay'a.
Ben teşekkür
haftaya
ederim. Afiyet olsun.
Üzere. Ve sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Kumanda masasında Baykal Alavant vardı ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında Başkent'ten yine merhaba demek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Cam. Buradan da çok.